Ayrım 27. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 249. Bir grup Bosnalı Sırp asker, erkeklerin önünde sıraya dizildi. Diğer askerler de kadın ve çocuklardan oluşan bizim grubumuzun önünde. Silahlarını bize doğrultup herkesi ve her şeyi izlemeye başladılar. Yüksek rütbeli Sırp subaylar sigara içip aralarında konuşurken olan biteni gözlediler. Zeytin yeşili üniforması ve aynı renkte kasketi olan tıknaz bir komutan sabırsızlıkla saatine bakıp sağa sola emirler yağdırdı. Hiçbir şey dikkatinden kaçmıyordu. Bakışları askerlerin üzerinden dizili tutsaklara kayıyor, sonra geri gidip geliyordu. Sesi havada kamçı gibi şaklıyordu. Askerlerin, paramiliter milislerin bile ondan bir parça korktuğu belliydi. Uzaklardan gelen motor sesleri duydum. Arabalar, traktörler veya büyük tarım makinaları, tanklar. Sonra Mirzat'ı da gördüm. Babamın sırasında ondan iki adam geride duruyordu. Parçalanmış giysileri ve darp edilmiş, şişmiş yüzüyle berbat görünüyordu. Birden aklıma çok sevdiğim bu iki adamın birbirlerine çok yakın durdukları ama birbirlerini hiç tanımadıkları gerçeği geldi. Anneme yeniden fısıldamaya cesaretim yoktu ama onun elini arayıp buldum ve sıktım. O da geri sıktı ve elimi bırakmadı. Bodur komutan öne çıktı. Otoriter sesine yalnızca trafik gürültüsü eşlik ediyordu. Kadın ve çocukların mutlak sessizlik içinde kalmalarını, emirleri dinlemeyenlerin vurulacağını bildirdi. Erkekler hareketlerine göre değerlendirilecekler ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardı. Trafik gürültüsü şimdi iyice yakınımızdaydı. Bir otobüs meydana gelip birkaç gün önce annemle beni buraya getiren kamyonun arkasında durdu. Otobüsü bir kazma makinesi ve buldozer izledi. Gürültülü bir anda komutanın konuşmasını bastırdı. Sonra motorlar durdu, şoförler makinalarından aşağı atlayıp en üst düzeydeki adamın önüne geldiler. Sıradan iş elbiseleri giymişlerdi. Tam yaklaşacakken komutan eliyle geri çekilmeleri için sinirli bir şekilde işaret etti ve bağırdı. Makinaları fabrikanın arkasına çekin ve hemen işe koyulun. Aslarından birine ayrıca talimatlar verdi. Astı hemen adamlara ve makinalara doğru koştu. Komutan bize bilgi vermeye devam etti. Bütün kadınlar ve çocuklar Sırp bölgesinin dışına gönderilecekti. Ondan sonra ne istersek yapacaktık. Ama önce savaşta çok acı çekmiş olan çocuklar yemek yiyecekti. Bizim grupta bir rahatlama iç çekişi dolaştı. Sonra fısıltı gibi bir ses işitildi. Kocalarımıza ne olacak? Ses, komutanın tek tek bizim grubu gözden geçirmeye başlamasıyla birlikte oluşan yeni korkunun yarattığı sessizlik içinde kayboldu. Komutan, yemek yiyecek çocukları seçmek için hepimizi inceledi. Tek tek oğlanları ve kızları işaret edip onları yanına çağırdı. Sen, sen ve sen. Aynı anda iki asker kamyonun arkasına atladı. Bir üçüncüsü onlara bir kasa uzattı. Zarar görmemiş iki binanın birinden iyi giyimli üç sivil çıktı. Araç gereç taşıyorlardı. Komutan, küçük, siyah, kıvırcık saçlı bir kızı çenesinin altından tutup dikkatle inceledi. Bir ihtimal kız öksüzdü. Çünkü ortada onu korumaya veya arkasında saklamaya çalışan bir annesi yoktu. Roman mısın diye sordu komutan. Kız, büyük, simsiyah gözleriyle ve hiç korkmadan adama baktı. Soruyu yanıtlamadı, belki de anlamamıştı. Komutanın eli buklelerinde dolaştı, saçlarını okşadı ve nazikçe dedi ki, ''Hadi bakalım küçük arkadaşım, birazdan bir şeyler yiyeceksin.'' Kız komutana gülümsedi. Adam kızı kaldırıp ona baktı. Kız baş parmağını ağzına soktu. Sonra adam kıza güldü ve kolunda kızla dolaşarak sıraları inceleyip sonuncu çocukları seçti. Üç sivil, kamyonun biraz sağında araç gereçlerini hazırlıyorlardı. Bir tanesi yanımıza gelip bize baktı. Komutana bir şeyler söyleyip diğerlerinin yanına döndü. Komutan kızı yere, diğer çocukların yanına bırakıp ciddiyetle bize baktı. Pasaklı olduğumuz için bizi azarladı. giysilerimizi ve saçlarımızı düzeltecektik. Televizyona çıkacaktık. Televizyon ekibi el sallayıp başlarıyla ona işaret verdi. Komutan bize son bir emir verdi. Yönetmenin dediği gibi yapacaktık. O zaman bir sorun çıkmazdı. Başlayın dendiği zaman yalnızca seçilmiş çocuklar öne koşabilirdi. Anneler ve diğerleri grupta kalacaktı. Gülümsesek, el sallasak ve çocuklar adına sevinsek iyi olurdu. Komutan televizyon ekibine doğru gidip arkalarına geçtiğinde mutlak sessizlik hakimdi. Çekime hazır diye bağırdı birisi. Başla dedi diğeri. Kameraman kamerasını içinde hapsedildiğimiz fabrikadan nehre, sonra çocuklara döndürdü. Ardından gülümseyerek yere şekerler ve karamelalar atan kamyonun üzerindeki iki askere çevirdi. Çocuklar ileri fırlayıp şekerlerin üzerine atıldılar. Bazıları şanslıydı, bir kısmı düştü, parmakları çiğnendi ve ağladılar. Sonra ses yönetmeni itiraz etti. Kazı makinalarının sesleri de bizim kayıtlarımıza karışıyor. Tamam, bir kere daha çekeriz dedi televizyon ekibini yöneten adam. Komutan kızdı. Kahrolası siviller ve gereksiz gecikmeleri gibi bir şeyler bağırdı. Ama sonra durumu kabullenip emir verdi. Makinaları durdurun. Annelere bağırdı. Çocuklarınızı geri çağırın. Onları yeniden hazırlayın. Neşeli görünmelerini sağlayın. Ağlayan olursa cezalandırılacak. Gergin biçimde yönetmene gülümsedi, ellerini açıp dedi ki, her şey sanat için. Anneler çocuklarını çağırdı. Birçoğu kendiliğinden geri gelmeyen çocuklarını almak için ileriye koştu. Küçük çingene kız yalnız başına toprağın üzerinde şeker aramayı sürdürdü. Onu çağıran veya yanına almaya çalışan hiçbir yetişkin yoktu. Onu almak istedim ama hareket edemedim. Sonunda yerde bir şeker bulunca küçük bir sevinç çığlığı attı ve bakışlarımız karşılaştı. Gülümsedi. Dişlerinin dökülmüş olduğunu gördüm. Yaşlı, topallayan bir kadın ortaya çıktı, kızı elinden tutup geriye, ceset yanının arkasındaki diğer kadın grubuna gitti. Çocuklar ve kadınlar çabucak istenen pozisyonda bir araya toplandılar. Askerler yeniden yeni şeker ve karamelaların dağıtıldığı kamyonun üzerinde yerlerini aldı. Tekrar başlama işareti verildi ve başla diye bağırıldı. Askerler el sallayıp güldüler. Bütün çocuklar ağızlarına bir şeyler atmak istiyordu. Kamyonun kasasından şeker ve karamela atan adamlara kollarını uzattılar. Kendilerini yere attılar. Tozlar küçük yüzlerine bulaştı. Bazıları ağladı. Şanslı olanlarsa tamamen ağızlarındaki tatlıya odaklandı. Çocuklara bakmaya artık dayanamadığım için televizyon ekibine baktım. Kamera bir süre yalnızca çocuklara ve kamyon kasasındaki gülümseyen askerlere yöneldi. Sonra kamera yeşil ağaçlar ve çalıların olduğu nehir kıyısına döndü. Gözlerimle takip edince daha da uzakta Milena'nın evinin hatlarını gördüm. Kamera üzeri örtülü ceset yığını ve artık ortada görülmeyen çingene kızının bulunduğu kadın grubuna doğru devam etti. Yanmış ve isle kaplanmış çevrede, orta yerde kadınların arasında görünümü yumuşatıcı bir yeşillik vardı. Bir çalılık veya gözlerim bu yeşil lekeye kilitlendi. Kuşkum yoktu. Esma diye anneme haykırdım. Orada diğer kadınların yanında. Samir'in yeşil gömleği. Bok diye bağırdı ses teknisyeni. Çenesini tutamayan birisi var. Sakin ol dedi yönetmen ve diğer tarafa sordu. Kamera. Kaydettik diye yanıtladı kameranın arkasındaki adam. O zaman tamam dedi yönetmen. Sorun yok. Kullanılacak olanı aldım. Burada bitiriyoruz. Komutan sabırsızlıkla başını sallayıp kısa emirler vermeyi sürdürdü. Kazma makinesini çalıştırın haydi. Çocuklar geri sıralarına dönsün. Yaş kontrolü yapın. Buldozeri hazır duruma getirin. İki Sırp subayı geldi. Selam verip komutanla birkaç söz alışverişinde bulunduktan sonra ortadan kayboldular. Subaylar şimdi üstümüzü arıyorlardı. Annem kuvvetlice elimi sıktı. Büyük oğlan çocukları olan kadınların öne çıkması istendi. En yaşlı subay konuşuyordu. 12 yaşın üzerindeki oğlanlar artık çocuk değildir dedi. Annelerinin yanında kalırlarsa asla erkek olamazlar. Onları babalarının yanına gönderin. Grubumuzun üzerine dehşet verici bir sessizlik çöktü. Annelerinin her bir yaşı ne olursa olsun oğluna sıkıca yapıştı. Erkekler karşımızda iki sıra halinde dizili 30-40 metre uzağımızda duruyorlardı. Subayların en yaşlısı sinirlenip azarlamaya başladı. Daha genç subaylar rahatsız görünüyorlar. Bir bize bir de yumuşak yaz toprağını kazan makinalara bakıyorlardı. Ansızın benim ön çaprazımda ergen bir oğlanın sesi duyuldu. Babası olmayan bizler ne olacak? En yaşlı subay gelip anneyi kenara itti. Oğlanı öne çekip ölçtü. Baban nerede? Öldü. Senin yaşında bir oğlan artık annesinin yanında kalamaz. Baban olsa da olmasa da disipline ihtiyacın var. Bilmek istediğin başka bir şey var mı? Oğlan bir an tereddüt etti. Ancak sonra aklına geldi. Toprağı ölüler için mi kazıyorsunuz diye sorup ceset yığınını işaret etti. Onları gömmeye yardım edebilirim. Subay arkasını dönüp ardında dimdik, gerilerek yürüyen kendinden genç meslektaşına göz kırptı. Sonra oğlanın işaret ettiği eli alıp havaya kaldırdı, işaret parmağını düzeltti ve yeniden ceset yığınına yöneltti. Evet dedi, onlar içindi ve bütün itaat etmeyen yaramaz oğlanlar için. Yavaşça oğlanın elini ve parmağını iki sıra halinde dizili erkeklere doğru zorla çevirdi. Senin yerin orası, oraya git bakalım. Oğlan hemen erkeklere doğru koştu. Annem kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Bir başka kadın hıçkırdı. Onları kaybedeceğiz, hepsini kaybedeceğiz. Bütün kadınlar tekrar ağlayıp hıçkırmaya başladılar. Sesler erkeklerin dağılan sırlarına yayıldı. Aynı zamanda kısa bir şükran duygusu doğdu içimde. Erkek kardeşimin ortada görülmemesi iyiydi. Erkeklerin bazıları nehre doğru kaçtı, diğerleri ormana yöneldi. En arkadakiler karanlık ambara doğru geri gittiler. Çok sayıda kadın bağırarak oğullarının ve eşlerinin arkasından koştu. Ben de bağırıp nereye olduğunu bilmeden koştum. Silah atışları duyuldu. Hedefsiz koşmaya devam ederken annem gözlerimi ve kulaklarımı kapatmaya çalıştı. Meydanın ortasında yere düştük. Yatarak kal dedi annem titrek bir sesle. Sol yanağım toprağa yapışık yatarken kurşunların isabet ettiği çok kişinin düştüğünü gördüm. Diğerleri ellerini havaya kaldırıp teslim oldular. Her yerde olaylardan etkilenmemiş ve çalışmaya devam eden kazma makinesinin sesi duyuluyordu. Bir an fabrikanın yassı çatısının ardında kepçenin yeni toprak kümelerini kaldırıp kazılan çukurun sağ tarafına attığını gördüm. Genç bir adam benim gibi yerde yatıyordu. Arada sırada bir metre sürünüyordu. Bakışlarımız karşılaştı. Dudaklarının üzerine bir parmağını koyup sus işareti yaptı. Sonra küçük çingene kızı gördüm. Kamyonun önünde yere oturmuş, daha fazla şeker bulmak için toprağa karıştırıyordu. Erkekler elleri başlarının üzerinde geri getirildiler. Askerler tüfek dipçikleriyle onların göğüslerine, sırtlarına ve yüzlerine vurdu. Sıralar yeniden oluşturuldu. Gözlerim darp edilmiş gövde ve yüzlerde gezindi. Önce sağdaki sırada baştan üçüncü duran üniversite hocasını gördüm. Babamı sol sırada daha gerilerde buldum. Babam hala orada diye anneme fısıldadım ama Mirzat yok. Ayağa kalkmamız emredildi. Anında ayağa kalkmayan herkes ölü olarak kabul edilecek ancak her ihtimale karşı kurşunlanacaktı. Ben kolaylıkla ayağa kalktım ancak annemin bacaklarında sorun vardı. Bir an kendi ağırlığı altında sendeledi. Sağ ayağı üzerinde tamamen ters bastığını görüp onu belinden yakaladım. Şimdi iş mümkün olduğunca çabuk daha önceki gibi toplanmış olan diğer kadınların yanına gitmekti. Paramiliter milislerden bazıları ölüleri ve en ağır yaralıları bir araya toplayıp onları ceset yığınının yanına koydu. Düzen hemen hemen yeniden kurulmuştu. Artık ateş edilip bağırışılmıyordu. Yalnızca tek tük emirlerin arasında kazma makinesiyle buldozerin sesi işitiliyordu. Kamera kaydı sırasında ceset yığınını gizlemiş olan örtü yeni cesetleri yerleştirmek için açıldı. Ancak orada korkunç kaosun ortasında susmamı işaret eden genç adam yatıyordu. Paramiliter milisler tüfeklerinin uçlarıyla kanlı gövdeleri didikliyordu. Herkesin gerçekten öldüğüne emin olmak istiyorlardı. gözlerim bulanıklaşıyordu. Farkına varılmaması mümkün değildi. Sonra genç subay milislere acele etmeleri için bağırdı ve adamlar ölenlerle ölmek üzere olanları genç adamın üzerine atıverdiler. Aynı anda gözüm yine Esma'ya ilişti. Onu bir daha asla gözümden kaçırmayacaktım. Erkeklerin sıralarına bir aşağı bir yukarı araştırarak baktığını gördüm. Sanki bir şey görmüştü. Birkaç saniye hiç kıpırdamadan odaklanmış bir bakışla durdu. Kız kardeşim kadınlar grubunu terk etti. Elleri kafasının üzerinde olduğu halde paramiliter milislere önem vermeden ceset yığının yanından geçti. Meydanın ortasına doğru devam etti. Bir an durup bizim grubumuza göz attı. Ancak bakışlarımızın karşılaşması mümkün olmadı. Bakışlarını yeniden erkeklerin sıralarına yöneltti. Sonra yeniden harekete geçti. Adımlarını kararlı bir biçimde atıyordu. Neredeyse erkeklere kadar gelmişti. "Hayır Esma!" diye bağırdım. "Hayır, buraya, biz buradayız." Komutan ve subayların ikisi de meydana geldi. Askerler ve paramiliter milisler tüfeklerini hem erkeklerin sıralarına hem de biz kadın gruplarına doğrulttu. Kız kardeşim sağ sırada birkaç adım atıp üçüncü ve dördüncü adam arasında durdu. Tam Saraybosnalı üniversite hocasının arkasında sıraya girdi. Komutan subaylara, o da aslarına, onlar da paramiliter milislere pratik işleri kotarmaları için emir verdi. Erkekleri arka tarafa götürün, kadınlar araçlara. Erkekler ileriye sürüldü. Önce babamın sırası, sonra Esma ve öğretmenin olduğu sağdaki sıra. Tutsakların yanı sıra yürüyen milislerden biri yüksek sesle kumanda etti. 1-2-1-2. Üstü başı yırtık pırtık erkekler çalışan makinaların sesinin hala duyulduğu deponun arkasına götürülürken uygun adım gideceklerdi. Çevremdekilerin çoğu hıçkırarak ağladı, birçoğu bayıldı. Umutsuz, çığlık çığlığa bir yakarış, sızlanma uğultusunu bastırdı. Bir kadın erkeklere doğru koştu. "Kocam, yapmayın, biz hiçbir şey yapmadık, masumuz." Alanın üzerinde tek bir kurşun sesi duyuldu. Kadın, uygun adım ilerlemeyi sürdüren erkeklerden birkaç metre ileride yere düştü. 1-2-1-2. "Anne, Esma erkeklerin yanında. Emin misin? Nerede?" "Babamın karşı sırasında, Saraybosnalı öğretmenin arkasında. Harekete geçin, ileri!" diye bağırıldı. Şimdi biz de bekleyen otobüs ile kamyona doğru gönderiliyorduk. Erkek kardeşlerimiz, oğullarımız, babalarımız ve eşlerimizle aynı yöne doğru. En önde hızla otobüse gidip yerlerine oturmaları söylenen bir başka grup gidiyordu. Milislerden biri kısa sürede hareket edileceğini ve bugün bir otobüs garındaymışız gibi ama biletsiz yolculuk edeceğimizi bağırdı. Bir başkası otobüse yetişemeyenlerin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını ekledi. Ardından bizim grubumuz iki asker tarafından diğerlerini takip etmeye sevk edildi. Paramiliter milisler yanımızda ve arkamızda silahlarını bize doğrultmuş duruyordu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 256.